Merhabalar, günaydın. Şu anda bir podcast sunumuyla karşınızdayız ve bunu Creative Disturbance projesinin altında Artside Lab'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bugün bir konuğumuz var, kendisi Atıf Akın. Sanatçı aynı zamanda Rutgers Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Ve ben öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Atanur Andıç, UT Dallas Üniversitesi'nde A-Tech bölümünde doktora yapmaktayım. Yanında Cansu Akdişim var. İstersen
merhaba.
Sen de kendini tanıt.
Evet, ben de Cansu ismim. Aynı şekilde UT Dallas'ta A-Tech PhD programındayım. Hı-hı. Birinci sınıftayım. Hı-hı. Devam edebilirsin.
Siz de isterseniz bir kısaca.
Tabii. Atıf Akın ben. New York'tan geldim. 2 gün önce ilk defa Dallas'tayım. Hı-hı. Ondan sonra... okay, biraz daha yüksek sesle. İlk defa Dallas'tayım. Bu Şam'da Kayısı Projesi ile ilgili biraz konuşmak için bu podcast'ı organize ediyoruz şu an.
Öncelikle evet, şu an isterseniz o zaman sorularımızla başlayalım. Şu anda hatta bu podcast'ı Atıf Bey'in işinin tam ortasında da gerçekleştiriyoruz. Bunu da bahsetmek gerekli oluyor belki. Şu an Spin Galerisi'ndeyiz. Burada çok farklı sanatçıların işleri de bulunuyor. Öncelikle Atıf Bey, bu hani sizin bu sergilediğiniz işin bir tek hani burada Dallas'ta değil ama aynı zamanda İstanbul'da ve New York'ta da sergilendiği durumlar, zamanlar olmuş sanırım. Bu işten biraz öncelikle bahsetmenizi istiyorum. Hani bu işin gelişimi ve hani ne derler bu yaratıcılık süreci nasıl sizin için gerçekleşti ve bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdi acaba ve farklı ülkelerde ve şehirlerde bu sergiyi gerçekleştirmeniz sizin için nasıl bir duygu?
Hı hı. Yani serginin farklı yerlerde, bu fanzinlerin dünyanın farklı yerlerinde sergilenmesi önemli. Çünkü zira fanzinlerin kendisi zaten mobility ile ilgili, hareketlilikle alakalı, yani göçle alakalı, ondan sonra diaspora ile alakalı. Dolayısıyla aslında hoşuma gidiyor serginin gezmesi. Şu ana kadar bir kere İstanbul'da gösterildi, bir kısmı bir kere Endonezya'da gösterildi, New York'ta gösterildi, şimdi de Dallas'ta. Ondan sonra bu arada aslında Almanya'da ve Beyrut'ta da bir kere gösterildi. Onları ben organize etmemiştim. Yani o zaman fırsatım olmadı, yer alamadım ama sergide yer alan diğer sanatçılar ve serginin eş küratörü Dilek Winchester bazılarını organize etti. Yani buradaki fikir aslında tabii bu fanzinleri mümkün olduğunca bu... Önce biraz tabii serginin ne olduğu hakkında da birazcık bilgi vereyim. Sergi aslında 16 sayılık bir fanzin serisinden oluşuyor. Ondan sonra her bir sayı bir sanatçı ve yazar veya düşünür tarafından tasarlandı. Ondan sonra bir araya getirildi. Ve bu içerik hangi dilde olursa olsun, İngilizce ise Türkçe ve Arapça, Arapça ise Türkçe ve İngilizce, Türkçe ise İngilizce ve İngilizce ve Arapça çevrildi. Ve böylece toplam 48 aslında, evet, sayılık bir seri bu. Ondan sonra bunları sergilediğimiz bir platform tasarımı var. Ondan sonra biz de şu an zaten podcast'ı bu tam platformun ortasından yapıyoruz. İşte yıllar önce 2015-2016 yıllarında bu platform Salt'taydı. İstanbul'da Salt Beyoğlu'nun, pardon, Salt Galata'nın giriş katındaydı. Ondan sonra birkaç defa mesela bu Dallas'ta olduğu gibi onu tekrar üretme fırsatı oldu.
Şimdi kolektif bir iş aslında bu yaptığınız, yani bu fanzinler hani bir bakıldığın zaman hani bir tek sergilendiği yerler olarak değil ama işlerin kendileri çok farklı seslerin ve düşüncelerin, evet, estetiklerin bir tür kompozisyonu ve sentezi aslında.
Evet. Şöyle ki yani çok aşamada işbirliği var aslında. Şimdi öncelikle bir küratörlük aşamasında biz Dilek'le beraber çalıştık bu proje, Dilek Winchester'le beraber. Ondan sonra daha sonra da bu fanzinleri tasarlayan, üreten, içeriğini üreten sanatçılarla da bir aslında işbirliği içerisindeyiz. Kendimiz de onların arasındayız. Ondan sonra toplam 16 tane sanatçı var. İsimlerini tek tek şey yapalım mı acaba?
Tabii ki.
Şu an liste Banu Karaca, Güven İncilioğlu, Halep Barake, Ferhas Publishing Practices, Marva Arsanios, Armine Hovanisyan, Marianna Hovanisyan, Atıf Akın, Dilek Winchester, Ergün Çavuşoğlu ve Zeynep Öz. Sanıyorum bu kadar. Umarım kimse atlamamışızdır. Bir de Aras Özgün, 12. kişi Aras Özgün. Toplamda bu 16 kişilik bir grup halinde işte her ay bir sanatçıyla çalışarak bu fanzinleri ürettik.
Peki genel bu işleri tasarlarken hani sanatçılarla olan bulunduğunuz iletişim ve iltibakta bu nasıl bir ortak bir merkez kurmaya çalıştınız? Hani çalışmanın kendi estetiği olsun, kendi motivasyonu ve bir tür manifestosu olsun. Hani ne tür bir nokta sizin için daha böyle merkezi bir üslup sergiliyor?
Şimdi fanzinlerin estetiği aslında projenin çıkış noktası da çok alakalı. Projenin çıkış noktası aslında 2005-2009 yılları arasında, 2006-2009 yılları arasında işte Dilek'le beraber yaptığımız bir fanzin vardı. İşte ilk önce Dilek başlatmıştı bu. Adı Kayısı Kent olan bir fanzin. Ondan sonra bu çok basit olması gerekiyor bu fanzinin. Çünkü bu İstanbul'da belki bilirsiniz işte bu push kartlar vardır. PVC, Seyyar, evet. Kaplama arabaları. Onların üzerindeki bu printer da kopyalanacak. Ondan sonra dolayısıyla çok basit tutmak gerekiyor. Ondan sonra renk olamıyor. Ondan sonra iki sayfadan sonra biraz karışmaya başlıyor. Evet. Onun fotokopisi. Ondan sonra dolayısıyla estetik zaten birazcık aslında fikirden yola çıktığımız zaman onu dayatan bir şey aslında. Ama bizim de aslında çalışmaktan memnun olduğumuz bir estetik. Hafif grunge diyeyim yani, evet, İngilizce yani tabiriyle.
Ondan... subculture.
Evet. Evet. Çünkü yani aslında fanzin meselesi tabii her zaman alt kültürlerle ilgili. Yani mesela ben kendim küçükken çoğunlukla satın aldığım fanzinler mesela heavy metalle ilgili olurdu. İşte onların şarkı sözlerini oldu fanzinler vesaire. Aslında çeşitli alt kültürler kendi...
Bunları gerçekten de bir araya getirmek aslında.
Evet.
Farklı komünitelerden insanları fanzinler üzerinden de bir araya geliyorlar bir yerde.
Evet, evet. Yani özellikle de yani kendi gençliğimde mesela işte internetin olmadığı bir zamanda yani böyle çok alt kültürel bir konuya ilgi duyuyorsanız en önemli kültürel etkileşim yolu bu fotokopiyle çoğaltılmış yayınlar. Dolayısıyla biz biraz bunu geri getirmek istedik.
Şu anki ilgiden karşı düşünceleriniz nelerdir? Yani genel olarak toplumun ya da gençlerin hani fanzinlere gösterdiği ilgi sizce böyle bir tür artış, sanki yeniden bir doğma şeyi söz konusu
mu? Var, kesinlikle var. Yani özellikle Amerika'da, Türkiye'yi çok yakından takip edemiyorum ama Amerika'da çok, o kadar çok fanzin festivali yapılıyor ki. Kesinlikle öyle bir şey var. Ondan sonra diğer yanıyla yani böyle sanat kurumları birazcık böyle
mesafeli
yaklaştıkça bu sefer genç sanatçılar tabii kendini ifade edecek yeni ortamlar arıyorlar. Evet. Ondan sonra
alternatif mecralar
oluşturuyorlar kendileri. Ondan sonra dolayısıyla kesinlikle bir şey var tekrar fanzinlerin. Bir de bence en önemli sebebi aslında yani internetin artık biraz daha ticari bir alana dönüşmüş olması.
Evet.
Yani tekrar mesela 90'lardaki interneti düşünürseniz çok fazla ticari bir hareket yoktu internette. Dolayısıyla işte BBS, Bulletin Board'lar, ondan sonra işte chat kanalları, IRC, MIRC vesaire. Ondan sonra hatta ICQ'ya kadar belki. Ondan sonra tamamen aslında alt kültürler arasındaki etkileşimi sağlayan. Ben kendi gençliğimde mesela çok aktiftim ve çok fazla şey öğrendim bu MIRC kanallarından falan. Ondan sonra fakat internet maalesef öyle bir yer değil şu an. İnternet
çok
merkezileştirilmiş, çok ticarileşmiş. Yani. Çok büyük şirketlerin yönettiği sosyal ağlar şeklinde bir ortam. Dolayısıyla burada da böyle bir alternatif ses üretmek veya yaratıcı bir bağlantı kurmak falan çok kolay değil. Daha çok promotional, yani daha promosyona yönelik veya tanıtıma yönelik belki şeyler yapılabilir ama onun dışında ben çok fazla böyle anlamlı bağlantıların kurulabileceğini çok fazla düşünmüyorum artık yani bu işte Facebook, Instagram dünyasında. Sanıyorum artık yeni nesil de bunu birazcık fark etti ve onlar da böyle biraz onu şey yapan, üstünden geçen ya da arkasından dolaşan diyelim yollar arıyorlar ki fanzin bence bunlardan bir tanesi, basılı yayınlardan bir tanesi.
Kesinlikle.
Aslında biraz ben farklı bir konuya belki geçeceğim bu noktada. Diğer işlerinizde düşünerek bir soru sormak istiyorum. Şu anda güncel sanat pratiklerinde çeşitli teknolojik üretim yöntemleri görmekteyiz. Siz de eserlerinizin üretim aşamasında kullandığınız farklı teknolojiler, örneğin üç boyutlu baskı, veri görselleştirmesi ya da sanal gerçeklik gibi, bunlar yani fikrinizin kavramsal oluşum aşamasında ne gibi bir rol oynuyor?
Yani ben teknoloji konusunda biraz daha genelciyim diyeyim. Yani teknolojinin ben böyle çok lineer bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok doğrusal ilerlediğini düşünmüyorum. Yani işte bugün çıkan teknoloji dün satılan teknolojiden daha iyi, daha kötü, daha ucuz, daha bir şey bence değil. Ama yani her fikrin gerektirdiği belki belli bir ifade ortamı var. İfade ortamını yaratmayı sağlayacak da bir teknoloji var. Ondan sonra dolayısıyla bunların hiçbiri de aslında çok karmaşık değil. Ondan sonra önce ben fikri geliştiriyorum. Daha sonra fikri ifade edebileceğim en iyi ortamı, çoğu zaman da aslında yani ortam ve yani çalıştığım medium ve çalıştığım ortam ve fikir de birbiriyle çok ilişkili oluyor. Birbirinden ayrılmaz hale geliyor bir noktada. Ondan sonra bu noktaya geldikten sonra hani o ortamı üretecek en iyi teknoloji neyse onu onun üzerine çalışıyorum, öğreniyorum. Bilmiyorsam eğer o noktada.
Aslında yani fikriniz yani konsept olarak, kavramsal olarak daha değerli, daha ön planda. Teknoloji biraz da buna hani yani evet. siz ona aracı olarak.
Evet, evet. Yani teknoloji dediğim gibi çok lineer olmayan bir şey. Çok da kafa yorulması gereken de bir şey değil bence. Ondan sonra yani bir şekilde aslında hiçbir bunların şey değil. Hani İngilizce'de bir laf var ya, rocket science. It's not rocket science. İngilizce'de. Gerçekten hiçbir çok karmaşık değil yani. Birazcık sebat edip öğrenmek gerekiyor. Her neyse artık o gün şeyde. Yani fazla yapmak da kolay değil bu arada. Yani isterseniz bir gün deneyin. Yani bir tane fotokopi makinesinin başında 3 sayfayı fotokopi çekip onu şeyle yapma insanı bayağı uğraştırıyor. Yani bunun yanında işte bir 3 boyutlu modeli Unity'de işte VR ünitesine aktarıp işte orada bir render kararı almak da aynı zorlukta yani.
Hepsi birer teknoloji.
Hepsi birer teknoloji aslında ve aslında şeyi bulmak bence sanatçı için çok önemli. Yani işle teknoloji ve teknolojiyle ortam birbiriyle, fikir, teknoloji, ortam birbiriyle nasıl iletişim kuruyor? Onlar iyi iletişim kurduğu anda iş çok iyi ayakta duruyor.
Aslında hani zanaat kültürüyle bir şekilde sanat pratiklerinin de burada bir tür ortak dili var. Aynı zamanda yayından bahsettiniz önceki konuşmamızda mesela. Hani yayın araçlarının da ya da yayınlarda bulunmanın da aslında sanatsal üretime ya da kavramsal sanata bir tür hem bir desteği hem de bir tür aslında bağdaşıklığı var. Yani bu yaptığınız işte özellikle bu daha çok belirgin. O konuyla ilgili biraz düşüncenizi alabilir miyiz? Hani sizce yayın sunmak hani sanatın ne kadar bir parçası ya da bu ne kadar bilgiyi dağıtımı ya da bilginin paylaşması konusunda önem görüyorsunuz?
Yani sanat tarihi olarak düşünürseniz aslında yani Marcel Duchamp'dan bu yana hazır bir şeyin hani sanat bağlamında sergilenmesi hani artık bugün çok kabul ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla hani o anlamda teorik anlamda zaten hani çok yeni bir şey değil. Çok tartışılacak bir tarafı da yok belki. Ama bilginin böyle daha yayın formatında, yayın özelinde şeyde yer alması, sanatsal ortamda yer alması bu da aslında yani çok eskilere dayanıyor.
Evet.
Ondan sonra yani yayının aslında etrafında bir artistik aura oluşturmak, bir sanatsal aura oluşturmak fikri var burada. Tabii burada bence grafik tasarım çok önemli. Ondan sonra işte veriyi görselleştirmek çok önemli. Mesela Hans Haken'in işlerine bakarsanız işte 1960'larda yaptığı veri görselleştirme projeleri, Mark Lombardi'nin veri haritaları, ondan sonra yani sadece veriyle ilgili olması gerekmiyor ama bir şekilde bilgiyi sunmak galeri ortamında aslında uzun süreden beri kabul görmüş bir format. Ama kabul görmesinden de ziyade yani şey önemli bence, yani galerinin galeri ortamının ya da müze ortamının dışarıyla kurduğu bir ilişki.
Toplumla kurduğu ya da baskı mecralarıyla kurduğu ilişki.
Evet, bir de yani bu yani hakim medya kurumlarına yani işte basın kuruluşlarına karşı da bir aslında şey, alternatif dil oluşturmak da önemli.
Evet. Çünkü bir yandan hani bu baktığımız fanzinlerde genelde en çok dikkat çeken şey işin kendi estetiği ve aslında genel toplumsal estetiğin de biraz dışında bulunması. Daha cesur ve hani daha belki soyut, belki daha ekspresyonist bir tür bir şey var aslında, anlayış var. Ve bu hani benim ilgimi daha çok şu yönde çekiyor. Hani bilginin bir tek yerleşmesi değil, hani bu ya da dağıtımı ya da hani paylaşılması ya da sunulması değil. Aynı zamanda bunun tasviri de, bunun basılması da bu işin deneyiminde çok önemli bir rol oynuyor. Yani bu işin bizzat hani bir kağıt üzerinde deneyimlenmesi ve onun bir tür obje gibi aslında nitelendirilip kişiselleştirilebilmesi konusu yayına çok farklı bir nitelik de katıyor. Hı hı. İnsanların çok fazla bu kadar aslında üstünde durduğu mu durmadığı mı bilmiyorum onu ama bu konuyla ilgili nasıl bir şeyiniz var?
Ben aslında şöyle bir şey aklıma geldi de hani senin söylediklerinden, hani aslında şu, bu Şam'da kayısı işinde mesele biraz hani göçle de alakalı. Hı-hı. Hani biraz da bu hassas bir konu. Hani hı-hı, bunu aslında bir anlamda bu işte siz soyutluyorsunuz da. Hı-hı. Hani bir soyutlama da var diyebilir hı-hı miyiz? Hani bunun tasvirini yaparken hı-hı nasıl hassasiyetli oldu, nasıl davrandınız?
Evet. Şöyle ki şimdi çok katmanı var projenin ama ve biraz tarihsel olarak anlatmak gerekirse bu ilk Kayısı Kent projesini başladığı zaman Dilek, işte bu şeylerle konuşmuştuk, PVC kaplama şeyleriyle. Ondan neyse, o zaman Dilek bu projeyi ilerletirken işte adını Kayısı Kent koymuştu. Ondan sonra işte ben de hatta işte 2009'du galiba sesini yapmıştım. Ondan sonra tekrar Dilek'le konuşup ve bu Türkiye'de en fazla Suriyeli göçmenin geldiği dönem, yani 2015-2016 yıllarında. Ondan sonra bu kayısı fikrinden hareketle bu fanzini tekrar göçle ilgili olarak hayata geri döndürelim üzerinde konuştuk. Ondan sonra işte kayısı orada iyi bir metafor, çünkü kayısı kendisi göçmen bir meyve yani. İşte şeyden, Ermenistan'dan Malatya'ya da ve Şam'a gitmiş. Oradan işte İstanbul'a, İzmir'e gelmiş. Oradan Avrupa'ya gitmiş falan. Aslında aynı böyle Orta Doğu coğrafyasının da gidilen yolları giden bir meyve. O yüzden çok iyi bir metafor oldu. Sonra ikinci anlamda yani hassasiyet diye sorduğun şey, aslında biz şey yapmak istedik. Böyle buna pozitif bir anlam yüklemek istedik. Olumlu bir şey aslında. Yani tabii çok zorlukları var. Yani 15 milyonluk bir şehre 3,5 milyon yeni insan gelirse tabii ki yani bu kaynakların tekrar değerlendirilmesi, ondan sonra işte ortak bir kültür etrafında buluşulması falan kolay olmayacak mutlaka. Ama yani her sınıf belki kendi üzerine düşeni biraz yapmak durumunda ve bundan da kendi kültürünü zenginleştirme şansı var. O yüzden de biz serginin adını değiştirirken hani Kayısı Kent'ten Şam'da Kayısı'ya dönüştürdük ki böyle olumlu bir şey olsun. İşte Türkçe'de biliyorsunuz şeyi var, olumlu bir anlamı var. Ondan sonra bu iyi bir şey yani, bu göç olacak, iyi bir şey, umarım iyi sonuçları olacak. Ondan sonra ve diğer taraftan da biz bunun aslında normalleşmesini istiyoruz. Yani çünkü yüzyıllar boyunca işte hani İpek yolundan şey İngiliz kolonicilerinin işte kurdukları ticari hatlar, ondan sonra işte bugün hatta hala işte Çin'in şu an uğraştığı, tam Türkçesini bilemiyorum maalesef, The Belt and the Road diye geçiyor. Belt'ı nasıl Türkçe'ye çeviriyorlar bilmiyorum ama yani böyle çok şey yaptıkları bir proje var. Yani böyle doğudan batıya göçü ve işte ticareti oturttukları bir proje var. Ondan sonra neyse, bu her zaman aslında gidilmiş bir rota.
Evet. Aslında kültürlerin oluşmasında, hani bu medeniyetlerin oluşmasında bu göçler çok önemli rol oynamış ve hani hiçbir zaman böyle tam anlamıyla hani böyle sınırlarını açıkça belli eden bir şeyden de bahsedemeyiz. Yani bu her zaman bir tür dinamik bir yapı içerisinde dolanıyor.
Evet.
Bu göçler ve çok önemli arz
ediyor. Önemli olan aslında hani orada kimliğinizi korumak da diyebiliriz bir yerde. Evet. Hani bunu kaybetmemek göç sırasında.
Evet. Yani homojen toplumlar her zaman daha az ilginç oluyorlar tabii zaman içerisinde. Dolayısıyla yani İstanbul kendisi zaten bir göçmen şehri. Ben şimdi New York'ta yaşıyorum. New York'un kendisi de bir göçmen şehri.
Aslında şu anda onu kendinizde yaşıyorsunuz.
Kendim de evet onu yaşıyorum. Ve de yani aslında bir yandan da yani hem kendi adıma bundan da çok büyük aslında yani hem keyif alıyorum hem kariyerimi çok iyi etkiliyor. Ve bir şey de olmak. göçmen şehrinde yaşamak, İstanbul gibi. İstanbul belki kendi özelinde biraz daha Türkiye'den hani göç alan bir yer. Ondan sonra New York dünyanın her yerinden göç alan bir yer. Ama hani İstanbul'da aslında artık şimdi görüyoruz ki işte Arabistan'dan göç oluyor. Ondan sonra işte Arap ülkelerinden göç oluyor. Ondan sonra Orta Asya'dan göç oluyor. Ondan sonra ben tahmin ediyorum, tamamen spekülatif, Endonezya'dan çok büyük göç alacağını düşünüyorum ben İstanbul'u yakın zamanda. Çünkü iklim değişikliği bence en önemli.
Göçü
etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ya biz çoğu zaman böyle Orta Doğu politikası içerisinde tartışıyoruz bunları işte. İşte Esad rejimi ve işte Suriye'deki iç savaşa bağlıyoruz ama aslında çok daha büyük küresel ısınma mesela çok daha etkiliyor.
Şimdi de biraz son olarak hatta şu an hali hazırda bir eğitim kurumunda akademisyenlik yapıyorsunuz ve aynı zamanda sergileriniz devam ediyor. Hani bu iki mesleği bir arada götürmenin ne gibi avantajları var? Nasıl bir denge sürdürüyorsunuz?
Bence bu ayrılmaz bir denge. Yani ayrılmaz bir birliktelik. Biraz ben o anlamda sanat eğitimini tıpta olan bir şey bu mesela en çok. Yani bir yandan sürekli pratiğinizi devam ettirmeniz gerekiyor, hastalarla görüşmeniz gerekiyor. Bir yandan da oradan aldığınız tecrübeyi işte genç doktorlara öğretmeniz gerekiyor. Bence sanat ancak öyle iyi eğitimi verilebilir ve o şekilde yapılabilir. Dolayısıyla ben temel olarak şey düşünüyorum. Temel olarak sanat eğitiminde yani insan her gün yapmadığı, pratik etmediği bir şey öğretmesi çok zor. Çünkü sonuçta bir pratikten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu ikisinin birbirini çok desteklediğini ve zaman içerisinde birbirine evrildiğini düşünüyorum. Yani her zaman değil ama bazı zamanlarda mesela sergi yaptığım konu verdiğim dersi etkiliyor. Verdiğim derste bazı konuştuğum, araştırdığım konular sergide yapmam gereken, düşünmem gereken bazı şeyleri etkiliyor. Bu çok olumlu bir sinerji. Ve hani bence sanat eğitiminde bu olmazsa olmaz. Yani böyle hiç sanatla uğraşmayan, günlük hayatta sergi kurmayan bir insanın stüdyoya girip de bir öğrenciyle ben proje üretebilmesini çok mümkün görmüyorum. Yani nasıl bir doktor kendi ameliyat yapmazsa nasıl gösterebilir onu?
Diğer stüdyo dersleri veriyorsunuz.
Stüdyo dersleri. Teori dersleri de veriyorum. Teori dersleri yani seminer dersi de geçiyorum Amerika'da teori dersleri. Seminer dersi de veriyorum. Ondan sonra ve seminer derslerini genellikle şu bir yıla yayıyorum, iki döneme yayıyorum. İlk dönem topladığım araştırma özetlerimi yani neyse öğrencilerin oluşturdukları araştırma raporlarını ikinci dönem hayata geçirmelerini istiyorum. Ondan sonra yoksa yani aslında sadece teorinin çok bir şeyi yok. Eğer hani tabii ki yani sanat tarihiyle uğraşmıyorsunuz veya yani sadece teori, sadece teori veya kritizm üzerinde yani kritik teori kritik neyse onunla uğraşmıyorsanız çok bir anlamı yok o zaman yani mutlaka bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Ama evet dönem dönem seminer dersleri de tabii çok şey herkes için ilginç yani biraz tarihe bakmak, felsefeye bakmak. Evet. Epistemoloji üzerine çalışıyorum. Bilgi üzerine, yani bilgi felsefesi üzerine, bilim felsefesi üzerine genelde seminer derslerim. Ondan sonra dolayısıyla öğrencilerin de orada oluşturdukları şeyleri, araştırma raporlarını artesi dönem mutlaka görselleştirmelerini, projeye dönüştürmelerini istiyorum mesela. Ondan sonra evet ben bu ikisini çok ayrılmaz görüyorum. Hatta bir üçüncü ayağı da var aslında. Belki daha az önemli ama bazen önemli. Bir de akademide verdiğiniz servis. Yani aldığınız idari görevler. Çünkü yani özellikle yine dediğim gibi sanat eğitimi onun politikasından da çok bağımsız değil. Sonuçta dolayısıyla biraz böyle bir üniversitede yani sanatla ilgili bir şey yapıyorsanız bir miktar idari görev de üstlenmek gerekiyor. Ondan sonra o da aslında yani genelde şey diye geçiyor işte Service Studio Academy yani üniversiteye verilen idari hizmet olarak görülüyor. Bence bu da önemli şeyde eğitime katkısında çünkü işte belli bir cihaz gerekiyorsa onun alınması için belli bir komitede görev yapmamız gerekiyor. Ondan sonra veya belli bir program yapılacaksa sizin araştırdığınız konuda öğrencilerin ondan fayda. Estetik olarak çok farklı olabilir, konu olarak çok farklı olabilir ama sonuçta hepsi bütçe toplantısına yer almak gerekiyor falan. Bu üçünü ben birbirinden çok ayırmıyorum yani. Kendi pratiğim, öğrenciler
için biraz da belki gerek.
Özellikle
Türk dinleyicileri burada siz de Amerika'da eğitim veriyorsunuz. Benim bir sorum olacak. Bu özellik yani farklı insanlar, farklı bir tür özleri var. Burada hani daha çok Türkiye'deki sanatçılara ya da sanat eğitimi alan insanlara karşı şeyiniz ne olabilir? Hani ne tür tavsiyeleriniz olabilir? Bu eğitimin gelişmesi ya da desteklenmesi için ya da...
Yani Türkiye'de... Evet. Çalışan sanatçılar için mi?
Evet.
Yani burayla karşılaştırırsak.
Yani gibi, evet.
Anladım. Yani Türkiye'de bence bir iki bürokratik problem var sanat eğitiminde. Birincisi bu sanat fakülteleri ile iletişim fakülteleri arasındaki mesele. Yani iletişim fakülteleri maalesef stüdyo tarzı sanat eğitimine izin vermiyor. Kurumlar vardı işte, yani bazı özel üniversiteler var bunu deneyen. Hani dönem dönem böyle çok hani bunun sınırlarını zorlayan şeyler oldu ama yani 6 ya da 9 saatlik 12 kişilik bir sınıfı bir araya toplayıp bir gün boyunca bir proje üzerinde çalıştıramazsanız yani bu 3 saatlik iletişim fakültesi şablonuyla birazcık zor yani o şey sanat eğitimini yapmak. Diğer yandan tabii çok köklü sanat kurumları var şüphesiz, işte Mimar Sinan, Marmara vesaire. Fakat onlarda
daha
da...
Daha çok güzel sanatlar daha çok kurulunda altında biraz daha işlev
evet,
görüyor değil mi?
Onlarda
biraz
evet.
Biraz daha burada farklı bir rol oluyor.
Evet, onlarda biraz şeyle hafif yani çağdaş söylemle bazen problem yaşıyorlar veya işte tabii ki en önemli problem de yani burada hani şeyde bu fikir meselesi değil, aynı zamanda tabii bütçe meselesi. Yani bu devlet üniversiteleri çok kötü, çok iyi üniversiteler aslında dediğim gibi sanat akademileri. Onların da bir bütçe problemleri var. Ondan sonra işte çok fazla böyle yeni mecralarda aktif olamıyorlar. Gerçi son dönemde belki biraz daha oluyorlar. Ben de çok şimdi 10 yıldır yaşamıyorum Türkiye'de, çok da fazla bilmiyorum ama son 1-2 yıldır daha fazla görüyorum. İşte Mimar Sinan mezun sanatçı veya Marmara mezunu akademi ya da işte Eskişehir'den. Neyse şimdi hepsini saymıyorum tabii ama. Yani belki onların birazcık daha desteklenip toparlaması gerekiyor. Türkiye'deki bürokratik bence tabii işte YÖK'le başlayan bir mesele var Türkiye'de. Yani her alan başka türlü etkileniyordur eminim bundan YÖK yüzünden. Yani benim işte yani
genç sanatçılara öneriniz.
Genç sanatçılara önerim. yani bence komünite çok önemli böyle böyle durumlarda. Yani eğer çok iyi bir, şimdi mesela Amerika'da görüyorum ki mesela bu sanat akademisi gerçekten işte yıllardır oturmuş kendi gelenekleri olan, ondan sonra işte her bölümde aşağı yukarı benzer işleyen mekanizmalar var. Ondan sonra insanlar da işte hayatlarının belli dönemlerinde işte öğrenci oluyorlar, yüksek lisans öğrencisi oluyorlar. Ondan sonra işte hoca oluyorlar.
Bir kariyer.
Bir network var yani. Her eyalette neredeyse en az 3-4 tane ciddi sanat akademisi var. Ve bunların işleyiş tarzları belli, işte bütçeleri belli falan. Eğer bu yoksa komünite bu sefer çok önemli. Dolayısıyla ben kendim ODTÜ'de okudum. Sanat fakültesi yoktu. Ondan sonra ben işte kimya okudum, fizik okudum. Ondan sonra vaktimin çoğunu amatör fotoğrafçılık topluluğunda geçirdim. Görsel İşsel Sistemler Araştırma Merkezi'nde geçirdim. Ondan sonra Mimarlık Fakültesi'nin temel tasarım derslerinde geçirdim. Ve bunlar tamamen informal bağlantılar evet. aslında. Yani Mimarlık Fakültesi'nde arkadaşlarım vardı. Kendi dersime gitmeyip onların dersine gidiyordum. Ondan sonra işte amatör fotoğrafçılık topluluğunda çok güzel bir arkadaş çevremiz vardı. Ondan sonra işte her akşamüstü hemen hemen 3'ten 4'ten sonra işte 6 şişe bir alıp şeye gidiyorduk. Karanlık odaya gidip herkes bildiğini biraz öbürüne gösteriyor falan. İşte bazen arada bir sunumlar yapıyoruz vesaire. Görsel İşler Sistemler Araştırma Merkezi kuruldu. İşte Derin Derman zamanında ön ayaklık etti o projeye. Bir süre o zaman için önemli elektronik ekipman alındı, video ekipman alındı. Ondan sonra onları kullanacak çok fazla insan yoktu. Ondan sonra biz oturup bütün o İngilizce şeylerin manevrlerin üzerinden çalışıp işte bir kısmını hayata geçirdik. İşte 3-4 tane belki şey vardı, teknisyen vardı. Evet. İşte bir de Andreas Treske vardı tabii hoca olarak işin başında. Ulus Baker vardı daha teori kısmını veren. Ondan sonra yani bu insanlarla mesela benim hiçbir zaman formal bir ilişkim olmadı. Hoca, öğrenci vesaire. Hep böyle arkadaşlık ya da işte ortak bir kültür. Ondan sonra işte video ile ya da elektronik sanatla ilgileniyoruz. O zaman işte her fırsat bulduğumda Gisam'a gidiyordum mesela.
Aslında bu tür konuşmalar ve hani tartışmalar ya da işte dediğiniz gibi daha sosyal ortamlarda gelişen bu tür konular insanı hani hem yaratıcı anlamda hem de daha uygulama anlamında hem bir tür çevre kazandırıyor hem de bir yandan bir özgüven de kazandırıyor.
Evet.
Yani,
evet.
Aslında çok önemli bir konu gerçekten.
Evet, dolayısıyla Türkiye'de ben bunu çok önemli buluyorum. Yani sanatçıların, madem genç sanatçıları diye soruyorsunuz, genç sanatçıların hani birbirini desteklemesi, evet, birbirleriyle beraber iş üretmeleri. Aynı iş üretmek zorunda değiller ama yani aynı ortamlarda iş üretmeleri. Birbirlerini olabildiğince desteklemeleri. Bence bu, yani o komünite hissiyatı çok önemli ve birbirlerinin işlerine ilgi göstermeleri çok önemli. Ya benim İstanbul'da açıkçası gördüğüm eksikliklerden bir tanesi böyle bir hafif bir merak eksikliği ben açıkçası hissediyorum bazen. Yani mesela işte buradaki öğrencilere bakıyorum. Çok basit bir şey bile yapsa, bir haftalık bir projeyi sergiledikleri zaman 40-50 tane arkadaşlar geliyor o işi görmeye. Ondan sonra üzerine konuşuluyor, ondan sonra işte yazılıyor hatta. Ondan sonra işte bazen eleştirenler oluyor, işte övenler oluyor vesaire falan ama o işin etrafında bayağı bir insan birikiyor. Türkiye'de biraz ben şeyi maalesef...
Olduğu yerde kalıyor.
Biraz olduğu yerde kalıyor. İnsanların birbirlerinin işlerini iyi göstermesi çok önemli. Yani iş için önemli, iyi gösteren insan için önemli. Sanatçı için tabii en önemli. Ondan sonra ben yani İstanbul, yani Türkiye özelinde söyleyeyim, sanatla ilgili en önemli mesele o komüniteyi ayakta tutabilmek. Çünkü çok fazla maalesef şey yok. Yani Amerika'daki kadar oturmuş, iyi bütçelendirilmiş, işleyen akademik sanatsal sistemler yok. Dolayısıyla biraz birbirimize destek olmak
durumundayız. Evet, kesinlikle öyle. Peki o zaman geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu konuşmayı da bu şekilde kapatalım. Bir dahaki sefere yine de sizle birlikte olmayı çok isteriz.
Belki başka bir platformda.
Belki başka bir platformda, başka bir podcast'ı. Teşekkürler ve kendinize iyi bakın.
Teşekkürler. Ben teşekkürler.